Ayrım 66. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 609. 15. bölüm. Dostlar arasında. Jerome benden böyle bir şey istediğini biliyor mu?
Hayır.
Locke ile Kaptan Drakasha Morfidar'da yan yana dikiliyor. Konuştuklarının hiç kimse tarafından duyulmaması için birbirlerine yakın duruyorlardı. Saat neredeyse sabahın 7'siydi ve güneş bulutsuz mavi gökyüzünde yükseliyordu. Rüzgar doğudan sancak kemeresinin biraz arkasından esiyor ve dalgalar gittikçe kabarıyordu.
Ona rağmen ikinizin adına...
Evet, ikimizin adına konuşabileceğimi düşünüyorum dedi Locke. Başka bir seçenek yok. Sen istediklerini yapana dek Stragos'la tekrar görüşemeyeceğiz. Ve dürüst olmak gerekirse istediklerini yaptığın takdirde ona olan faydamızın sona ereceğini düşünüyorum. Arhon'a yaklaşmak için tek bir şansımız kaldı. O namussuza Camor'da işleri nasıl hallettiğimizi göstermenin zamanı geldi.
Uzmanlığının sahtekarca kurnazlık olduğunu sanıyordum.
İnsanların gırtlaklarına bıçak saplama ve onlara bağırıp çağırma işinde de iyiyimdir dedi Locke.
Ama onun adına birkaç gemi daha batırdıktan sonra bir başka görüşme talep ederseniz Stragos ihanete karşı bir önlem almaz mı dersin? Özellikle de askerlerle dolu bir saraydayken...
Tek yapmam gereken ona yaklaşmak dedi Locke. Bir muhafız ordusuyla başa çıkabileceğimi iddia etmiyorum. Fakat elimde iyi bir kamayla yarım metreden Aza Guilla'nın elçisi olup çıkarım.
Yani Stragos'u rehin mi alacaksın?
Basit, dolambaçsız ve şansım yaver giderse etkili. Madem ondan bir panzehir koparamıyor veya eczacısıyla anlaşmaya varamıyorum, o halde ben de korkudan ödünü patlatmayı denerim.
Ve bu konuyu eline boyuna düşündüğüne inanıyorsun öyle mi?
Kaptan Drakasha, düşünmekten neredeyse gözüme uyku girmiyor. Neden seni bulmak için buraya geldiğimi sanıyorsun?
Ben...
Kaptan diye seslendi ana direkt gözcüsü güverteye. Arkamızda hareket var.
Ne demek istiyorsun?
Ufukta iskele omuzluğundan belki 3 kerte beri de yelken görünüyor. Ansızın arkamızda beliriverdi. Biraz batıdan tarafa dönüp yönünü dosdoğru bize çevirdi.
Aferin dedi Drakasha. Beni bilgilendirmeye devam et Utgar.
Evet kaptan.
Her bir direkteki gözcüleri 2 katına çıkar. Güvertedekiler, rota değişikliğine hazırlanın. Tiramoğlaların ve Prasyaların başına geçin, benden emir bekleyin.
Sorun mu var kaptan?
Herhalde yoktur dedi Drakasha. Stragos dünden itibaren fikrini değiştirmiş ve bizi avlamaya karar vermiş olsa bile o yönden gelen bir gemi Verrarlı olamaz.
Öyle umalım.
Şimdi biz de kendi rotamızı yavaşça değiştireceğiz. Eğer az önce yaptıkları rota değişimi masumcaysa yanımızdan geçip gidecekler.
Drakasha genzini temizledi. Dümen, kuzeybatı kuzeye kır. Utgar serenleri prasiye et ve rüzgarı sancak omuzluğuna al. Hay hay kaptan.
Zehirli orkide neredeyse tamamen kuzeybatıya dönene dek yavaşça iskele tarafına yattı. Sert rüzgar artık kıç güvertesinden eserek Locke'nin yüzüne çarpmaya başlamıştı. Genç adam güneyde ufacık yelkenler seçer gibi oldu. Güverte seviyesinden bakıldığında diğer geminin başka hiçbir yeri görünmüyordu. Birkaç dakika sonra yine bir bağırış duyuldu.
Kaptan, gemi 5-6 kerte iskeleye döndü, yönünü yine bize çevirdi.
Bizi sancak provasına aldı dedi Drakasha. Arayı kapatmaya çalışıyor ama bu hiç mantıklı değil.
Parmaklarını şıkladı. Durun, bu belki bir ödül avcısıdır.
Bizi nasıl tanıyabilirler ki?
Herhalde ziyaret ettiğin o keçin mürettebatından orkidenin bir tarifini almışlardır. Bak kızımı ancak bir yere kadar gizleyebiliriz. Bu güzelim cadı tahtası kalaslar çok belirgin.
Peki bu ne kadar büyük bir sorun?
Kimin daha hızlı olduğuna bağlı. Peşimizdeki bir ödül avcısıysa bu bizim için kârsız bir dövüş olur. Çünkü içi tehlikeli adamlarla doludur ve hiç kaparoz yoktur. O yüzden daha hızlıysak ona kıçımızı göstermeye ve el sallayıp gitmeye niyetliyim.
Peki ya değilsek?
karsız bir dövüşe gireriz.
Kaptan diye bağırdı çanaklık gözcülerinden biri. Gemi üç direkli.
Bu iş gitgide daha çok karışıyor dedi Drakash'a.
Git Ezri ile Jerome'u uyandır.
İkinci kısım. Kötü şans dedi Delmastro. Bu kahrolası kötü şanstan başka bir şey değil.
Eğer her şey istediğim gibi giderse sadece onların şansı kötü olacak dedi Zamira.
Kaptan ile Teğmen'i Morfidar'da durmuş takipçilerinin ufuktaki konumunu gösteren silik beyaz kareye bakıyorlardı. Loke ve Jean ise birkaç adım uzakta iskele küpeştesinin yanında bekliyorlardı. Drakash'a gemiyi birkaç kerte güneye yönlendirdiğinden artık batı kuzey batı yönünde ilerliyorlardı ve rüzgarı sancak omuzluğuna almışlardı.
Kaptanın dediğine göre Orkide'nin en iyi yol alma şekli buydu. Loke bunun bir bakıma riskli olduğunun farkındaydı. Eğer rakipleri daha hızlıysa onlarınkiyle kesişen bir güzergah belirleyebilir ve Orkide'yi bir kıç takibiyle yapabileceğinden çok daha çabuk yakalayabilirdi. Sorun şuydu ki kuzeye yapılacak o tür bir takip fazla uzun süremezdi. Sınırsız manevra alanı yalnızca batılarında mevcuttu.
''Arayı açabildiğimizden emin değilim kaptan.'' dedi Delmastro sessiz geçen birkaç dakikadan ardından.
''Ben de hay bu dalgalı denize lanet olsun. Peşimizdeki üç direkli bir gemiyse dalgaları daha iyi yaracak ağırlığa sahip olabilir.''
''Kaptan!'' Ana direğin tepesinden gelen bağırış her zamankinden daha ivediydi.
''Kaptan diğer gemi geride kalmıyor ve kusura bakma ama gelip bunu kendin görsen daha iyi olacak.''
Neyi görecekmişim?
Eğer aklımı kaçırmadıysam o gemiyi daha önce de gördüğüme eminim diye bağırdı gözcü kadın. Yemin ederim ama bir çift göz daha baksa iyi olur.
Ben gider bakarım dedi Delmastro. En sevdiğin dürbününü alsam olur mu?
Aşağıya düşürürsen kameranı Paolo ile Cosetta'ya veririm.
Delmastro birkaç dakika sonra Zamira'nın gurur kaynağı dürbünüyle beraber ana direğe tırmandı. Simyasal yoldan tabaklanmış deriye sarılı dürbün bir Verrar optik şaheseriydi. Minyon kadının güverteye seslenmesi yine birkaç dakikayı buldu.
''Kaptan, peşimizdeki korkunç hükümdar.''
''Ne? Del, kesinlikle emin misin?
Onu yeterince görmüşlüğün var değil mi?''
''Oraya geliyorum.''
Loki yanındaki Jean'la bakışırken Zamira da ana direk çarmıklarına atladı. Güvertedeki mürettebat arasında homurdanmalar ve sövüp saymalar başlamıştı. Tayfalardan yaklaşık bir düzinesi işini gücünü bırakıp kıça gitti ve güneydeki yelkenleri seçebilmek için boynunu uzattı. Drakash'a ile Delmastro asık suratlarla kıç güvertesine döndüklerinde ise panikle kaçıştılar.
''O muymuş?'' diye sordu Loki.
O dedi Drakash'a ve bizi bir süredir arıyorsa bizden kısa süre sonra denize açılmış demektir. Yani bir mesaj falan getirmiş olabilir değil mi?
Hayır.
Drakash'a şapkasını çıkardı ve diğer elini tedirgin denebilecek bir edayla örgülerinde gezdirdi. Jafrim Kaptanlar Konseyi'nde bu plana herkesten çok karşı çıktı. Sırf bir mesaj getirmek için bizim kadar yol tepip Tal Verrar'ın tükürme mesafesine kadar gelerek gemisini tehlikeye atmazdı.
Korkarım az önceki konuşmamızı ertelememiz gerekecek Ravel.
Günün sonunda bu geminin yüzmeye devam ettiğinden emin olana kadar tartışmanın bir anlamı yok.
Üçüncü kısım. Loki köpüklü dalgaların üstünden artık ufku fazlasıyla aşmış olan ve bir mıknatıs taşının çektiği bir iğne misali dosdoğru üzerlerine gelen korkunç hükümdara bakıyordu. Saat sabahın 10'uydu ve Rodanov'un arayı kapatıyor olduğu apaçık ortadaydı. Zamira dürbününü çarparak katladı ve bir süredir aynı gidişatı incelediği Morfidar'a sırtını döndü.
''Kaptan'' dedi Delmastro, ''yapabileceğimiz bir şey olmalı. Hükümdarı hava kararına kadar uzak tutabilirsek...''
''Evet, o zaman önümüzde seçenekler belirir ama yalnızca dümdüz bir kıç takibi bize o kadar vakit kazandırabilir ve kuzeye gidersek alacakaranlıktan çok daha önce sahile varırız. Üstelik hükümdar daha yeni kalafatlanmışken bizim vaktimiz geldi de geçiyor bile.'' İşin doğrusu şu ki yarışı çoktan kaybettik. Drakasha ile Delmastro bir süre hiçbir şey söylemediler. Sonunda Teğmen genzini temizledi.
Bari hazırlıklara başlayayım değil mi?
Başlasan iyi olur. Bırak kırmızı posta uyuyabildiği kadar uyusun. Tabii aralarında hala uyuyan biri kaldıysa.
Delmastro kafa salladı, Jan'ı tüneyinin kolundan kavradı ve onu ana güverte kargo kaportasına doğru peşi sıra sürükledi.
''Dövüşmeye niyetlisin.'' dedi Locke.
''Başka bir seçeneğim yok ki. Akşam yemeğine kadar yaşamak istiyorsan senin de yok. Rodanov'un mürettebatı bizimkinin neredeyse iki katı. Ne tür bir belaya bulaştığımızı anlıyorsundur.''
''Üstelik benim yüzümden. Özür dilerim kap.''
''Saçmalamayı kes Ravel. Sana yardım etme kararımı sorgulayacak değilim. O yüzden aynı şey bir başkasına da düşmez. Suç senin değil Stragos'un. Planları öyle veya böyle bizi zor durumda bırakacaktı.''
''Böyle söylediğin için teşekkürler Kaptan Drakasha. Şimdi dövüşteki yeteneklerimin gerçek çapı hakkında daha önce de konuştuğumuzu biliyorum. Ama herhalde mürettebatının çoğu benim hala üstün bir savaşçı olduğumu düşünüyordur. Sanırım anlatmak istediğim...
''Dövüşün tam ortasında mı yer almak istiyorsun?''
''Evet.
Bunu isteyebileceğini tahmin etmiştim. Sana çoktan bir yer ayarladım.'' dedi kadın. ''İşinin kolay olacağını sanma.''
Drakasha bir süreliğine onun yanından ayrılıp geminin ön tarafına doğru bağırdı. ''Utgar!''
''Evet kaptan.''
''Derin deniz iskandilini al ve bana bir ölçüm yap.''
Locke soru mahiyetinde kaşlarını kaldırdı.
''Ayaklarımızın altında ne kadar su olduğunu öğrenmem lazım.'' dedi kaptan.
''O zaman çapanın dibe ulaşmasının ne kadar süreceğini bilirim.''
''Niye demir atmak isteyesin ki?''
''Gördüğünde şaşıracaksın. Umarım Rodanov'da. Ama o kadarını ummak biraz fazla olur.''
''Kaptan!'' diye bağırdı Utgar birkaç dakika sonra. ''Altımızda yaklaşık 90 kulaç var.''
''Tamam.'' dedi kadın. ''Ravel daha vardiyanın başlamadığını biliyorum. Ama buraya gelip dikkatleri üstüne çekecek kadar akılsızlık ettin. Mavilerden bir iki kişiyi yanına al ve aşağıdan birkaç bira fıçısı getirin.'' Hala uyuyan kırmızıların hatırına gürültü yapmamaya çalışın. Yaklaşık bir saat sonra tüm mürettebatı güverteye toplayacağım ve insanları kuru boğazlarla böyle bir dövüşe sokmak asla iyi bir fikir değildir.
Hay hay kaptan, öyleyse bir saatimiz mi var, sence ne zaman?
Kapışmayı öğleden evvel başlatmaya niyetliyim. Daha iri ve çetin biri tarafından kovalanırken kazanmanın tek bir yolu vardır. Gerisin geri dönüp onun suratına bir tane patlatırsın ve tanrıların senden yana olmalarını umarsın.
Dördüncü kızım.
Tam tekmil diye son kez bağırdı Ezri. Tam tekmil bele. Aylaklar ve tembel yavşaklar güverteye. Aşağıda halen vardiya arkadaşlarınız varsa kulaklarından tutup getirin.
Jan geminin orta kısmındaki kalabalığın en önünde durmuş, Drakasha'nın konuşmaya başlamasını bekliyordu. Kaptan arkasında Ezri, Nasrin, Utgar, Tınmaz, Guilen ve Treganne ile beraber küpeştedeydi. Alime, gündelik alışkanlıklarının gemiler arası ölümüne bir dövüş kadar önemsiz bir meseleyle sekteye uğramasından epey rahatsız olmuşa benziyordu.
''Beni iyi dinleyin.'' diye bağırdı Drakasha. ''Üstümüze gelen gemi korkunç hükümdar. Kaptan Rodanov bu sulardaki faaliyetlerimizden hoşlanmadı ve bizi pataklamak için uzun bir yol tepti.''
''O kadar kişinin üstesinden gelemeyiz.'' diye bağırdı kalabalıktan biri.
''Başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Hoşumuza gitse de gitmese de gemimize çıkacaklar.'' dedi Drakasha.
''Peki ya sadece senin peşindeyseler?''
Konuşan Jan'ın tanımadığı bir tayfaydı. Adam kalabalığın önünde Drakasha ile tüm subaylarının onu görebilecekleri bir yerde duruyordu.
''Seni ona verirsek kendimizi berbat bir dövüşten kurtarabiliriz. Bu askeri bir donanma değil ve benim canım tat.''
Jabril adamın arkasındaki kalabalığı yararak öne çıktı ve beline bir yumruk attı. Tayfa güverteye yığılıp kıvranmaya başladı.
''Sadece Drakasha'nın peşinde olup olmadığını bilmiyoruz.'' diye bağırdı Jabril. ''Ben biri gelip çükümü öpsün diye küpeşte de pantolonum inip bekleyecek değilim. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. kaptan kaptanla dövüştüğü zaman Hovarda limanında iki farklı hikaye anlatılması kimsenin işine gelmez.
Bekle Jabril, dedi Zamira. Hızla kıç güvertesi merdiveninden indi, işgüzar tayfanın yanına kadar gitti ve onun doğrulup oturmasına yardım etti.
Sonra da mürettebatın ilk sırasının erişebileceği bir mesafede dimdik doğruldu.
Basri'nin bir konuda haklı. Bu askeri bir donanma değil. O yüzden hepiniz canınızın tatlı olduğunu düşünmek gibi bir hakka sahipsiniz. Ben sizin kahrolası imparatoriçeniz değilim. Beni Rodanov'a teslim etmek isteyen birileri varsa karşınızdayım. İşte size fırsat.
Kalabalığın arasından hiç kimse öne çıkmayınca Drakaşa yerdeki adamı ayağa kaldırdı ve gözünün içine baktı.
En küçük filikayı alabilirsin, dedi ona. Gitmek isteyen başka biri varsa sana yardım edebilir veya burada bizimle kalabilirsin.
Ah kahretsin, dedi adam inleyerek. Üzgünüm kaptan. Sanırım bir aptal gibi ölmektense bir korkak gibi yaşamayı yeğlerim.
Oscar, dedi Drakaşa, burada işimiz bitince bir ekip topla ve küçük filikayı çabucak suya indir. Basri'ne gitmek isteyen başka biri varsa size teklifim bu. Eğer Rodanov kazanırsa onunla şansınızı deneyin. Yok, ben kazanırsam karadan en az 80 kilometre uzakta olduğumuzu ve bir daha bu gemiye dönemeyeceğinizi bilin.
Basri'nin kafa salladı ve konu orada kapandı. Drakaşa onu bırakınca da belini tutarak ve etrafındakilerin dik bakışlarına aldırış etmeyerek kalabalığın arasına döndü.
Dinleyin, diye bağırdı Drakaşa. Deniz bugün dostumuz değil. O orospu çocuğu bizden daha hızlı. Herhangi bir yöne doğru yapılacak bir kovalamaca bize birkaç saatten fazla zaman kazandırmaz. Bu işi öpüşme mesafesinde halledeceksek flörtün şartlarını ben belirleyeceğim. Dövüşün sonunda ayakta kalabilmek için bire karşı iki öldürmemiz lazım. O yüzden daha bile iyisini yapmak zorundayız. Bordalarımızdan birini onun provasına dayayabilirsek yanaşma noktasına doluşabilir ve önemli olan tek yerde sayıca üstün gelebiliriz. Adamlarını dişlerimizin arasından tek tek yollaması gerekirse Rodanov'un o koca mürettebatının hiçbir kıymeti kalmaz. O yüzden sizi belde eski Terrin İmparatorluğu lejyonları gibi saflara ayıracağım. Kılıçlar ve kalkanlar öne, mızraklar ve teberler arkaya. Sakın ağırdan almayın. Birini öldüremezseniz suya itin gitsin. Yeter ki onu kahrolası dövüşten çıkarın.
Del, en iyi 10 okçumuzu seçip en bariz işi yapmaları için onları yukarı gönderecek. Direkt başına 5'er kişi. Daha fazlasını yollayabilmek isterdim. Ama güvertede kılıç tutan her ele ihtiyacımız olacak.
Ravel Valora, gezgin timimiz olun diye size küçük bir ekip vereceğim. İşiniz hükümdarın filikaları. Beldeki kapışma başladıktan sonra bize pusulanın her noktasından çıkmaya çalışacaklar. O yüzden onlar nereye giderse siz de oraya gideceksiniz. Güvertedeki bir kişi filikadaki 5 kişiyle başa çıkabilir. Tabii hızlı davranabilirseniz.
Nasrin, 3 kişilik bir ekip seç ve sancak çapasında emrimi bekle. İşaretimle birlikte Pruva'yı filikalara karşı koru ki Ravel'in ekibi başka yerlerde kapışabilsin.
Utgar, sen yanımda arbaletleri kuracaksın. Baş kasarasında bira var ve işe girişmeden önce fıçıların boşalmasını istiyorum. İçebildiğiniz kadar için, sonra da gidip hazırlanın. Sakladığınız bir örgü veya deri zırh varsa üstünüze geçirin. Ne kadar terlediğiniz umurumda değil. O zırhlara bir daha asla bugünkü kadar ihtiyaç duymayacaksınız.
Drakaşa arkasına dönerek ve kıç güvertesi merdivenlerine yönelerek mürettebatı azletti. Geminin belinde kızılca kıyamet koptu. Tayfalar itişip kakışarak her yöne dağıldılar. Bazıları zırhlarını ve silahlarını almaya giderken, diğerleri ise belki de ömürleri boyunca içecekleri son içkiye yollandı. Ezri kıç güvertesi küpeştesine çıktı ve hızlı adımlarla kargaşaya doğru yürürken avazı çıktığı kadar bağırdı.
''Yangın nöbetçileri kum kovalarını iki katına çıkarsınlar, iskele dikenli ağını gerin, Jerome o tembel kıçını kıç güvertesine çıkar, gezgin timi orada kurun.''
Jean el salladı ve Drakaşa'nın peşinden geminin kıçına gitti. Tedirgin görünen Utgar orada kaptanı bekliyordu. Alime Tregane yük oranları hakkında bir şeyler mırıldanarak güverte merdiveninden inmeye başlamıştı. Tam o anda merdivenden yukarıya doğru koyu tenli bir silüet fırladı ve dosdoğru Drakasha'ya koştu. Kaptan pantolonunun çekiştirilmesine tepki olarak aşağı baktığında Paolo'nun utangaçlık etmeden kendisine yapıştığını gördü.
''Anne, çok gürültü var.''
Gülümseyen Zamira oğlunu kucağına aldı, ardından rüzgara doğru dönerek saçlarının yüzünden geriye savrulmasını sağladı. Jean çocuğun gözlerinin korkunç hükümlerde olduğunu fark etti. Gemi bulutsuz göğün altında aralarındaki mesafeyi amansızca kat etmekteydi. ''Paola canım, annene seni ve kız kardeşini tavlon güvertesindeki halat dolabına saklamasına yardım eder misin?'' Küçük çocuk başını olumlu anlamda salladı. Zamira gözlerini kapattı ve burnunu oğlunun koyu renkli kısa buklelerinin arasına gömerek onu alnından öptü. ''Güzel,'' dedi kadın. ''Çünkü annenin gidip zırhını ve meçlerini alması, sonra da o yalancı dürzünün gemisine çıkıp onu bir taş gibi batırması gerekiyor.''
66. ayrımın sonu. Sayfa 618.